tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler, reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge, dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış, hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış, gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak, dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese merhaba. Hafta sonuna doğru haberlerimiz yine yoğunlaşmış vaziyette. Irak'tan, Suriye'den operasyonlarla ilgili IŞİD'e karşı haberlerimiz olacak, notlarım olacak sizin için. Yine Amerika'da Donald Trump vakası, ona ilgili gelişmeler devam ediyor. İlk yabancı lider buluşacağı seçildikten sonra Donald Trump'ın Japonya Başbakanı Shinzo Abe olacak. Bunun dışında şimdiden kolları sıvamış durumda, dün aktarmıştım, istihbarat briefingleri almaya başladı diye geçiş süreci var Amerika'da zira. Ama üst düzey liderlerle görüşmeler yapıyor ki bunlardan biri de Cumhurbaşkanı hem Erdoğan ve Binali Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım. Trump'la ilgili Amerika'daki tartışmalar devam ediyor ve Clinton yenildiğinin ardından ilk kez halkın karşısına çıkmış vaziyette. Obama Avrupa turunda. Ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili, yine Kıbrıs müzakereleriyle ilgili notlarım olacak bugün size. Programın ikinci yarısında Tel Aviv'e bağlanacağız. Moshe Dayan merkezinden Cenk Sağınış'la konuşacağız. Dün aktarmıştım, Mesut Barzani Amerika ile anlaştıklarını ve Kürdistan bölgesel yönetimine bağlı peşmerge güçlerinin Irak'ta IŞİD'den kurtarılan yerlerden çekilmeyeceklerini söylemişti. Bu hangi anlamlara geliyor? Amerika ile anlaştık vurgusunun manası ne? Tartışmalı bölgeler bunlar. Bağdat hükümetinin aslında kontrolü altında olması gereken kimi yerler var ve kimi yerleri de statüsü tartışmalı yerler. Ne anlama geliyor bütün bunlar? Cenk Sağınış'tan yanıtını almaya çalışacağız. Tabii burada Türkiye'nin Irak'ta oynayacağı rolü de sorgulamaya çalışacağız. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Suriye notlarımıza bakalım. Ordu güçleri ve Rusya'nın hava operasyonları devam ediyor. İdlib'e hava saldırısında 30 kadar cihatçının öldürüldüğü yolunda bilgiler açıklandı. Halep'te bir çocuk hastanesinin hedef olduğu iddiası var. Sosyal medyaya da yansıdı ama Rusya böyle bir operasyon düzenlemediklerini söylüyor. Bununla ilgili tartışmalar da var. Suriye hükümeti ise Şam'ın güneyindeki Muademiye ilçesinin tümüyle terörist unsurlardan temizlendiğini duyurdu ilk defa olarak. Konashenko, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamaları var. Halep'te teröristlerin silah bırakma kararı alan militanları infaz ettikleri ve 27 kişiyi öldürdükleri yolunda. Doğuda yaşayanların, Halep'in doğusunda yaşayanların protesto gösterisi sonrası kaçışlarının görüntüleri, militanlardan kaçışlarının görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı dün itibariyle. Bu konuda gündeme geliyor. Sivillerin kalkan yapıldığı açıklamaları vardı Rusya'dan daha önce. Özellikle de Halep'in doğusundan çıkmalarına izin verilmediği, infazlarında devam ettiği yolunda gelen bilgiler. Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad'ın buluştuğu Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un Suriye'ye desteğin devam edeceği vurgulu mesajları var. Rusya tutumunu sürdürüyor ama diğer yandan da İdlib ve Humus'ta hava operasyonları, Doğu Akdeniz'de bulunan uçak gemisi ve savaş grubundan katılımlarla yoğunlaştırılsa da Halep'in henüz vurulmadığını açıklamıştı Rusya. Buna rağmen bir çocuk hastanesinin vurulması vakası üzerinden tartışma çıkmış gözüküyor. Russia Today'in muhabiri bu soruları Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'ye yöneltti. Rusya'nın Halep'te 5 hastaneyi ve en az bir mobil kliniği vurduğuna dair iddiaların kaynağını sordu. Ama John Kirby yanıt vermek istemedi önce. Saldırılarla ilgili hangi bilgiler üzerine, neye dayanarak bunları dile getirdiklerine dair. Bunun üzerine Kirby'nin de ben suçlama yapmıyorum, yardım kuruluşlarının raporlarında gördüklerimi söylüyorum, neden kendi savunma bakanlığınıza sormuyorsunuz açıklaması yaptı. Russia Today'in devlet televizyonu olduğundan hareketle bir yanıt verince AP muhabiri Matt Lee müdahale etmiş. bunun doğru olmadığını, çünkü meslektaşının da herkes gibi gazeteci olduğunu söylemiş. Ama Kirby aynı kefeye koymayacağım, devlete ait bir medya organından vurgusu yaptı. Tabii Voice of America, Amerika'nın Sesi, TRT, Anadolu Ajansı gibi kuruluşlar da devlet kuruluşları. Onların da soruları oluyor ve John Kirby onlara da yanıt veriyor gazeteci olarak, kurumlarını temsil ediyorlar. Daha sonra Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de özür dilemiş Russia Today muhabirinden. Rusya Savunma Bakanlığı da bir aydır Halep'te hava operasyonları yapmadıklarını söylüyorlar ve bu hastane vakalarının asılsız olduğunu dile getiriyorlar. Daha önce son hastane vurgusuyla Batı'da vurulan hastaneler yer almıştı. Hangisi, kaçıncısı, sonuncusu onu tam olarak bilemiyoruz. Bölgeden gerçekten sağlıklı bilgi de gelmiyor. Onu da belirtelim. Bir yandan da Suriye'nin kuzeyinde bir başka yarış var. Elbap yarışı. Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu, ÖSO güçlerine bağlı İslamcı gruplar El Kufayr ve Kabbasin köylerini ele geçirmişler. El Baba, Kürtlerin YPG güçlerinin girişinin yolunu kestikleri söyleniyor. Afrin ve Membiç birleştirme planına da bu yolla set çektikleri yorumları yapılıyor. Çeşitli detaylara da yer verilmiş. Fakat burada Amerikan yönetiminin tutumu sorgulanırken, Amerika kimin tarafında? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarafında yoksa Kürtlerin YPG'sinin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin mi tarafında? Bu sorunun yanıtı yok. Dün de size aktarmıştım. McGurk bir açıklama yapmıştı. Membiç'te hiçbir YPG unsuru kalmadı demişti. Fakat kalanlar, eğitilenler de geri dönecek demişti. Var mı yok mu sorusunun henüz net bir yanıtı açıkçası yok. Bağdat'taki Amerikan ordusu sözcüsü Albay Dorian da Membiç'te YPG güçleri bulunmadığını söyledi. Daha sonra anladığım kadarıyla bugün çekiliyorlardı gibi bir de muğlak yanıt vermiş. Bütün bu beyanatlardan anlaşılan aslında olduğu ama çekileceği ya da çekilmesini Türkiye istediği için kaçamak yanıtlar verildi. Diğer yandan Elbab'ın ÖSO yanlısı gruplar tarafından alınması yakın denilirken Suriye Demokratik Güçleri ise hayır, biz Kobani ile Afrin kantonlarını birleştirmeye çok yakınız, 12 kilometre kaldı açıklaması yaptılar. Elbap bölgesinde 10 köyü IŞİD'den aldıklarını ve Kabasin kasabasına varmalarına 1 kilometre kaldığını söylediler. Dananın kuyruğu mu kopacak, karşı karşıya mı gelinecek, bir çatışma mı olacak ÖSO gruplarıyla Kürtlerin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçler arasında ne olacak? Bunu önümüzdeki günlerde anlayacağız. Diğer yandan Rakka operasyonunun ikinci aşaması çok yakın deniliyor ama böyle bir sürtüşme varken bütün bunlar nasıl olacak? Elbap düğümü nasıl çözülecek? Bunu henüz bilemiyoruz. Sınırın Irak tarafında bir IŞİD vahşeti notu var. Musul'da yaklaşık 300 polisi katlettiği yolunda İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre kurbanların cansız bedenleri Musul'un güneyinde Hammam El Alil'de toplu mezarlara konulmuş halde bulunmuş. Reuters muhabirinin bölgeye giderek vahşeti anlattığı yolunda haberler geliyor. Haçlı Şabi güçleri ise Telafer'deki hava üssünü dün akşam itibariyle IŞİD'den geri almışlardı. Operasyon için geri sayım diyorlar, 17 Ekim'de başlatmıştı. Peşmerge'nin de bulunduğu, Irak ordusunun da bulunduğu, Irak ordusunun açtığı alanda Haçlı Şabi güçlerinin de bulunduğu birlikler Musul ve Telafer odaklı operasyonlarına devam ediyorlar. Evet, diğer yandan Amerikan yönetimi şekillendirilmeye çalışılıyor diyelim. Yeni Donald Trump başkanlığındaki geçiş dönemi 8 Kasım seçimlerinden bu yana devam ediyor. Japonya ilk yabancı lider olacak Donald Trump'ın bir araya geleceği. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'den bahsediyorum. Ama daha henüz görüşmenin detayları bile belli olmamış. Seçilmiş başkanlığa nerede, nasıl, hangi saatte görüşeceği. Diğer yandan Abe Amerika'ya geliyor ama Asya Pasifik İşbirliği Örgütü'nün zirvesi var hafta sonunda Peru'da. Oradan önce New York'a uğrayacak ve burada buluşacaklar. Trump'ın ekibi 29 dış ülke lideriyle temas kurduklarını duyurdu. İki üst düzey liderle görüştüğü tek ülkede Türkiye gibi gözüküyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Başbakan Binali Yıldırım'la bir görüşme yapmışlar. Trump'a Suudi Arabistan'dan bir petrol uyarısı geldi. Kampanyası sırasında kendisi Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinden petrol ithalatını yasaklayabiliriz tarzında bir açıklama yapmıştı. Suriye Enerji Bakanı Halid El-Falih, Trump'a bunun yararlı olmadığı tavsiyesinin verileceğini düşündüğünü söylemiş kendisi. Trump'ın kabinesinde size detayları aktarmaya çalışmıştım. Geçtiğimiz günlerde Hollywood finansörü ve petrol kralı olan isimler var. Petrol krallıklarıyla yakın bağlantıları olan isimler var. Bu petrol endüstrisini yakından tanımasını sağlayacak diye düşünülüyor. Suudi Enerji Bakanı ise enerji küresel ekonominin can damarı. Amerika herkesten daha fazla küresel serbest ticaretin faydasını görüyor. Aman dikkat etsinler bize karşı demeye getiriyor açıkçası. Suudi Arabistan'la Obama yönetiminin ilişkileri de çok netameliydi geçtiğimiz dönemde. Yemen operasyonuna her ne kadar Amerikalılar yardımcı olsalar da uluslararası planda eleştiriler almışlardı. Yine petrol savaşı başlatalı beri Riyad yönetimi hem kendi iç dengelerini bozdu hem de Amerika ile ilişkileri zedeledi. Çünkü Amerika'da da alternatif enerjilere yatırım vardı. Kaya gazı, petrolü gibi. Trump yönetimi altında nasıl tabii işler olacak? Trump'ın neokon danışmanları da var. Onların Körfez'le ilişkileri de var. Farklı düzeylerde ilişkileri var. Bakalım nereye evrilecek Suudi Arabistan'la ilişkiler Amerika Birleşik Devletleri'nin. Evet, Amerikan iç siyasetine dair de birkaç notum olacak. Protestolara, Trump'a karşı protestolara NBA takımları da katılmış. Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks bunlar arasında yer alıyor. Artık Trump'ın sahibi olduğu otellerde maçlar için gittiklerinde konaklamayacaklarını duyurmuşlar. Vermont Senatörü Bernie Sanders, ön seçimlerde Hillary Clinton'ın rakibiydi Demokratik Parti'de. Donald Trump'ın ırkçı çevrelere yakınlığıyla bilinen kampanya menajeri Stephen Bannon'ı Beyaz Saray'a sokma kararından vazgeçmesini istemiş. Açıkça ırkçı bir kişinin seçilmiş başkan tarafından atanması kabul edilemez demiş. Demokratik bir toplumda bizim bunu sorgulama hakkımız vardır açıklaması yapmış. Hal böyleyken Hillary Clinton, ki kendisinin seçimleri kaybettiği için öfkeden deliye döndüğü sızmıştı basına. Haykırdığı, küfürler savurduğu, mobilyalara vurduğu ve kampanya ekibindeki kişilere eşya fırlattığına kadar varan dedikodular dönüyor Amerikan medyasında. Kontrolsüz bir öfkeye kapıldığı yolunda. İşte Hillary Clinton seçimleri yitirdikten sonra ilk kez halkın karşısına çıktı. Dedi ki son bir hafta içinde birkaç kez iyi bir kitap alıp köpeklerimle birlikte bir yere kurulmak ve evden hiç çıkmak istemediğim anlar oldu dedi. Çocukları Savunma Fonu etkinliğine katılmış kendisi, yorgun ve üzgün görünmüş. Bunu da teslim etmiş, hiç kolay olmadı benim için buraya gelmek demiş. Kitaplara sığınmak gibi bir tercihi olduğunu anlıyoruz buradan. Donald Trump'tansa hiç bahsetmemiş, siyasi konulara sınırlı bir biçimde değinmiş ilk halk arasına kavuşmalarında. Çok da mutsuz olduğu anlaşılıyor eski First Lady ve Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bu seçim yenilgisiyle. Sputnik Görüşler Projesi bu arada bir araştırma gerçekleştirmiş. Amerikalıların çoğu, %80'i medya kuruluşlarının başkanlık seçimleriyle ilgili haberleri aktarmasında taraflı tutum takındıkları görüşünde oldukları anlaşılıyor. TNS UK araştırma şirketine yaptırtılmış bu araştırma. Araştırmaya bakılırsa yarıdan fazlası, %59'u hem yerel hem de ulusal medya kuruluşlarının Amerika'da taraflı davrandığını ileri sürmüş. %16'sı adaylardan birini desteklediğini ulusal medya mensuplarının, yerel medyalar ise tarafsızlığını korudular diye görüş bildirmişler. Farklı görüşler de var ama Amerikan medyası çok diğer yandan bütün bu gidişatı göremediği ve belki de kendi arzularının tezahürlerini daha fazla yansıttığı için Hillary Clinton lehine tavır aldığı eleştirileri dile getirmişti. Dün aktarmıştım, Barack Obama da başkanlığının son döneminde veda turunda Avrupa'da, Yunanistan'da bir konuşma da yaptı. Trump'la farklılıklarını vurguladı, daha farklı olamazdık diye, ama kimse demokrasiden daha büyük değil, yönetimimiz en yumuşak geçişi sağlamak için elinden geleni yapacak dedi. Kendi karnesinden de bahsetmiş, tek kurşun atmadan İran'la nükleer sorunu çözdüklerini belirtmiş. Diğer yandan Berlin'e de gidecek. Transatlantik bağını vurguluyor. NATO'ya yönelik Trump'ın eleştirileri var biliyorsunuz. Obama ise 70 yıldır Amerika'nın transatlantik bağına bağlı olduğunu, ister demokratik ister cumhuriyetçi yönetim altında olsun yükümlülüklerini devam ettirdiğine vurgu yapmış Barack Obama. Evet, hal böyleyken bu arada Amerika'nın 1996'dan bu yana uyguladığı İran yaptırımlar tasarısı 10 yıl daha uzatılmak üzere Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmiş, senatoya gönderilmiş. Sadece bir ret oyu çıkmış. Obama bu anlaşmayı kotardı ama diğer yandan İran'a karşı hasmane tutumda çok Amerika'da değişmiş gözükmüyor. Bu nükleer silah sahibi olmasını engellemeye yönelik bir yasa bu. Enerji sektörüne kısıtlamalar, yaptırımlar içeriyor. Nükleer anlaşmayla bir kısım yaptırım kaldırılmıştı ama hala pürüzler eksik değil, özellikle bankacılık sistemiyle ilgili. Evet, birazcık da Avrupa meselelerine bakalım. Kıbrıs'tan başlayalım. Yunanistan Başbakanı Tsipras, Rum yönetimi lideri Anastasiadis ile görüştü. Ara verilmişti biliyorsunuz, bir parça aktarmıştım size. İsviçre'deki görüşmelerin ardından Cenevre'ye taşınacak bir ara istemişti. Türklerin, Kıbrıs Türk tarafının yeni açılımları karşısında Rum yönetimi lideri Anastasiadis bir haftalık ara talep etmişti. Danışmalarda bulunmak üzere. Tabi bu danışmaları hem adanın güneyinde yapacak hem de Yunanistan'da yapacak. İşte o yüzden Yunan Başbakanı Tsipras'la bir araya geldi. Tsipras olumlu mesajlar vermiş gözüküyor. İki taraf arasında çözüm müzakerelerinde olumlu gelişmeler kaydedildiği gözleniyor cümlesini kurmuş. Özellikle toprak düzenlemeleri konusunda önümüzdeki pazar tekrarlanacak müzakerelerde bir haritanın belirlenmesi bekleniyor. Bu olumlu ortam her ne kadar da mülkiyet müzakerelerinde olumlu etkileyeceğini gösteriyorsa da açıkta kalan konular dahil her başlıkta anlaşma sağlanmadan çözüm anlaşmasına varıldığından söz etmemeliyiz. Dikkatli ve serin kanlı olmalıyız dedi. Türk tarafının çok önemli açılımlar yaptığı, hatta iddiaya bakılırsa bir takım haritalar, Karpaz ve Güzelyurt gibi son dönemde gelişen bölgeler için özel statüler içeren bir takım teklifler daha doğrusu ortaya koyduğu, Rum tarafının da bunları değerlendirmeye çalıştığı bilgileri geliyor. Tabii garantörlük sistemi, Türkiye, Yunanistan ve Britanya Kıbrıs adası üzerinde bir garantörlük hakkına sahipler. Rum yönetimi bunların tümüyle sona ermesini istiyor. Avrupa Birliği üyesi bir Kıbrıs'ın bu tarz bir garantörlüğe ihtiyaç duymamasını istiyor. Fakat buna da bir takım çözümler getirmeye çalışıyorlar. Türkiye ilk defa bir garantörlük sistemini değiştirmeye yanaşır gibi olmuştu. Adada üst sahibi olmak gibi bir takım unsurlar olduğu söyleniyor. Bunların hepsinin detayları tabii ancak çözüm olursa netleşecek. Şimdilik sızan bilgiler elimizde bunlar. Evet, Avrupa Birliği Avrupa'ya vizesiz seyahat edenlere internet üzerinden başvuru zorunluluğu getirmeye hazırlanıyormuş. Yeni uygulama Türkiye'yi de etkileyecek. Yani Schengen vizesi almanız yetmeyecek. Yeniden bir form doldurmanız internet üzerinden gerekecek. Kimlik bilgisi, seyahat belgeleri, ikamet gibi soruların yanıtlandığı bir form olacak bu. Schengen ülkelerine giriş izni için başvuru yapmanız gerekecekmiş. Bir de 5 euroluk bir masrafı olacak. Bu Avrupa Komisyonu Avrupa'yı terörizm ve yasa dışı göçten koruma gerekçesiyle hazırladığı yeni tasarının unsuru. Avrupa Birliği Seyahat Enformasyon ve İzin Sistemi adı veriliyor bu tasarıya. Schengen bölgesine yolculuk yapanları kapsıyor. Vize zorunluluğu olmaksızın, pardon yanlış söylemeyeyim size. Schengen'iniz yoksa ama gidebiliyorsanız gereken bir şey bu. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri gergin. İki gündür biz de detaylarına bakmaya çalışıyoruz yaptığımız bağlantılarla. Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyet Türkiye'ye ziyarette bulunacaktı. Fakat Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri'nin Ankara tarafından istenmemesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kalındı bu ziyaret. Malum başlıklar ilerleme raporu Avrupa Komisyonu Türkiye için hazırlamıştı. İfade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, demokrasinin uygulanması gibi konularda yaşanan gerilemeye dikkat çekilmişti. Ve Kati Piri de üyelik müzakerelerinin dondurulmasını talep etmişti alenen. İşte Türkiye'yi biraz öfkelendirmiş durumda, gitmesi istenmedi. Başbakan Binali Yıldırım ve Schulz Martin Schulz Avrupa Parlamentosu Başkanı bir telefon görüşmesi yapmışlardı. İşte bu ziyareti de ileri tarihe ertelediler. Tabii buna da öfkeliler. Böyle seçerek bunu isteriz, bunu istemeyiz. Olmaz, biz iyi niyetli diyalog istiyoruz diye Kati Pir'in Avrupa Parlamentosu'nu temsil ettiğini vurgulayan açıklamalar yapıyor, geliyor Avrupa Parlamentosu tarafından. Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Belçika hükümetine bir çıkışı var. Terörle mücadele konusunda samimi, kararlı ve ilkeli bir tutum benimsemeli Avrupalılar ve gecikmeksizin vahim yanlışları düzeltmeliler diye bir açıklama yaptı. Belçika'yı suçluyorlar. Belçika'nın Türkiye'nin iç işlerine karıştığı iddiasında bulunuyorlar. PKK'nin de istediği gibi faaliyet gösterdiği iddiasında bulunuyorlar. Belçika Mahkemesi terör suçu oluşturmaz PKK'nin faaliyetleri kararına varmıştı en son. Şimdi bir de Belçika'dan bunlar tartışılırken Brüksel Ağır Ceza Mahkemesi'nin iş adamı Özdemir Sabancı suikastinin faillerinden firari Fehri Erdal'ın gıyaben yargılanmasını kararlaştırdığı haberi geldi. 5 Aralık'ta başlayacakmış Brüksel'de bu yargılama. DHKPC üyesi Erdal Ankara bu konuya önem veriyordu epey uzun bir zamandır. Bu arada 55 Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşmasının iptali için Avrupa Birliği'ne çağrı yaptığını aktaralım size. Başta dış politika şefi Federica Mogherini ve diğer AB yetkililerine bir mektup göndermişler. Türkiye'nin sığınmacıların haklarını, çıkarlarını zaten korumadığını, o yüzden bu geri kabul anlaşmasının ve bu anlaşma uyarınca Avrupa'ya düzenli bir biçimde sığınmacıların yerleştirilmesi kota sistemine göre bu anlaşmanın bozulması gerektiğini söylemişler 55 tane vekil. Evet, Bulgaristan'da 220 milletvekili başbakanla birlikte istifa etti biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçimlerinde başbakan Boyko Borisov'un adayı kazanamamıştı. Ve istifa edeceklerini, istifa etme sözünü tutacaklarını açıklamışlardı. Şimdi tekrardan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yeni bir döneme girilmiş gözüküyor. Sosyalist Parti'nin lideri parlamento çerçevesinde yeni bir hükümete katılmayacaklarını söyledi. Muhalefete kalıp erken seçime gitmeyi tercih edeceklerini söyledi. Bu durumda Bulgaristan'ı farklı bir dönem bekliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri tam bir kriz yaratmış gibi gözüküyor siyasi cephede. Cumhurbaşkanı Rumen Radev seçilmişti sosyalistlerden. Ülkeyi erken seçim hazırlayacak geçici bir teknokrat hükümet kurması ve bir erken seçim tarihi belirlemesi şimdilik bekleniyor. Evet, bu arada Britanya'da da muhafazakar başbakan Theresa May ve ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn dün akşam hararetli bir tartışmaya tutuşmuşlar. Brexit hazırlıkları, 23 Haziran referandumu sonrası nasıl olacak da biz AB'den çıkacağız tartışmaları bitmek bilmiyor. 6 ay geçti üzerinden ama hala ortada bir plan yok ve bu konu tartışılırken Theresa May AB'den ayrıldıktan sonra en iyi ticaret anlaşması yapmak amacımız, Brexit ile ilgili planlarımız var, bunları yapmaya çalışıyoruz dedi. Ama muhalefet tabii Brexit'e destek verip vermiyor belli değil ortada. Bu yüzden bir tartışma çıkmış. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Brexit'in gümrük birliğinden ayrılmak anlamına geleceği yönünde sözleri var. Bir de diğer yandan İşçi Partisi lideri Corbyn buna tepki göstermiş. Mali stratejisi olmayan bir maliye bakanımız, Brexit planı olmayan bir Brexit bakanımız ve sorulara yanıt vermeye hazırlıklı olmayan bir başbakanımız var diye Brexit meselesinden bir türlü çıkamıyor İngilizler. Rusya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkmıştı. Dün aktarmıştım size haberi. Tabii bir tek Rusya değil. Zaten ABD'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin sistemini tanımıyor. İsrail de tanımıyor. Pek çok ülke tanımıyor. En son UCM savcısı Amerika'nın Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair kanıtlar olduğunu söylemişti. Buna tepki gösterdi Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Elizabeth Trudeau açıklama yapmış. UCM'nin araştırmasının sonuçlarını uygunsuz ve yetkisiz olarak nitelendirmiş. Yetki alanını onaylamıyoruz, destekliyoruz ama demiş. Amerikalılar pek UCM'yi desteklemiyorlar. Amerikalılar UCM'yi başka ülkeler için destekliyorlar. Bunu söylemek lazım herhalde. CIA'nin işkence raporu silinmişti en son. Yanlışlıkla silindi açıklanmıştı daha sonra. Pek çok sıkıntı var burada. Hal böyleyken Rusya nasıl olur da UCM'den çıkar temalı Batı medyasında haberler yayınlanıyor. Kuruluşundan beri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tarafsız davranmadığı eleştirileri yaparak Rusya bu yapıdan ayrıldığını duyurmuştu. İsrail'de ezan yasağını aktarmıştım size. Gürültü kirliliğine, ses kirliliğine neden olduğu iddiasıyla camilerden hoparlörlerle ezan okunmasının yasaklanması girişimi büyük tartışma kopardı. Bir Arap asıllı İsrailli milletvekili ezan okudu parlamentoda, Knesset'te ezanlı protesto yaptı ve daha sonra bir takım Yahudi partilerinden Yehudot Hatora, Birleşik Tevrat Partisi, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına itiraz etmiş kendileri ve oylamayı ertelettirmişler. Bu yasağın Yahudi ritüellerine de dokunacağını savunuyorlar. O yüzden tasarıya karşı çıktıklarını belirtmişler. Yine Şas Partisi, Yahudi Kulani Partisi, Birleşik Arap Listesi de buna destek vermiş. Yani aslında İsrail parlamentosundaki daha dindar partilerin destek verdiğini söylesek yanlış olmaz. Filipinler'den bir başlıkla bitirelim, artık vaktim kalmadı. Duterte dünya liderleri hakkında ağza alınmayacak laflarıyla tanınıyor, biliyorsunuz. Filipinler'in yeni devlet başkanı, Rusya ve Çin'in yeni bir dünya düzeni kurması halinde Filipinler'in buna ilk katılacak ülke olacağını kendisi söylemiş. İyi arkadaş olmak istiyoruz demiş. En son Amerikan yönetimine çok ağır laflar söylemişti. Amerika'nın Filipinler'de hatırı sayılır bir askeri varlığı bulunuyor ama Duterte'nin seçilmesinden beri işler çok iyi gitmiyor Amerikan yönetimi için. Son başlıklarım, Kolombiya'da FARC, Marksist FARC gerillalarıyla bir anlaşmaya varılmıştı. Bu kez referanduma sunulmayacak ama kongreden geçirilecek deniliyordu. İki FARC gerillası güvenlik güçleriyle çatışmaya girmiş ve hayatını yitirmiş. Acaba bir problem çıkar mı? Bu kez referandum değil ama farklı bağlamlarda siyaset üst yapısı tarafından çözülemeyebilir mi deniliyor. Bu vurgular var. Amerikalı efsanevi şarkıcı Leonard Cohen hayatını yitirmişti, hatırlayacaksınız geçen hafta. Düşüp başını, gerekçesi açıklanmamıştı. Düşüp başını çarptıktan sonra uykusunda öldüğü açıklandı. Son olarak bunu aktarmış olayım. Efendim, bizden ayrılmayın. Lara Lynn'den The Only Thing Worth Fighting For'u dinleyelim. Az sonra Cenk Sağmış'la birlikte buradayız. Waking up is harder than it seems. Wandering through these empty rooms of dusty books and quiet dreams. Pictures on the mantle speak your name softly like forgotten tunes. Just outside the sound of pain, when we lack a pair of thieves with tumbled locks and broken coats, you cannot take that from me. My small reprieves are heart of gold. When we lack a battlefield locked inside our holy war, you love and the only thing worth fighting for.
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'in ikinci yarısında yeniden birlikteyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Moşe Dayan Merkezi'nden araştırmacı Cenk Sağınış var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şimdi ilk bölümde de bir parça ben aktarmaya çalıştım son gelişmeleri. Dün de aktarmıştım. Irak ordusu, Haçlı Şabi güçleri, Peşmerge güçleri Musul operasyonu devam ettiriyorlar. Telafer bölgesinde yeni kazanımlar var ve Haçlı Şabilerin ayrıca Suriye tarafından da davet aldıkları ve oraya da geçebilecekleri söyleniyor. Trump Amerika'da başkan seçildi. Bu operasyonun geleceği akıbeti nasıl olacak bilinmiyor. Türkiye'nin de özellikle bu bölgede telafer hassasiyeti var. Musul'da da Nucefi güçleriyle birlikte hareket etmeye çalışıyorlar ama Sünnilerin eli çok güçlü gözükmüyor. Irak hükümeti özellikle de Kürdistan bölgesel yönetimiyle birlikte hareket ettiği için Bağdat'ın eli daha sağlam gözüküyor. Fakat Eylül başında yapılan anlaşmaya rağmen Barzani'nin dün bir çıkışı oldu. Özellikle de bağımsızlık konusunda ve IŞİD'den geri aldıkları toprakları iade etmemek konusunda ya da Kürdistan bölgesine katmak konusunda bu konuda Amerika ile de anlaştıklarını açıkladı Barzani. Önce şuradan başlamak istiyorum. Irak hükümetiyle Bağdat merkezi hükümetle bir anlaşma yapılmıştı Musul operasyonu öncesinde. Hatta bağımsızlık sözü de alındığı rivayet ediliyor ya da işte bunun hazırlıkları diyelim. Bu koşullarda tam böyle işler de iyi gidiyor gibi gözükürken Barzani'nin bu sözlerini neye yormak gerekiyor? Çekilmeme ele geçirilen bölgelerden ve Amerika ile de anlaşma vurgusunu nasıl anlamamız gerekiyor bunu?
Öncelikle Barzani'nin dün Başika'da yaptığı o konuşma bence 14 Kasım'da ABD Irak Büyükelçisi Douglas Sullivan'ın yaptığı bir açıklamaya indirekt bir cevaptı. Hı hı. O da şöyle, ABD Büyükelçisi 14 Kasım'da Bağdat'ta yaptığı bir basın toplantısında ABD hükümetinin Kürdistan Peşmerge güçlerinin tartışmalı bölgelerdeki sınırlarında çekileceğini, hı hı, ve 2014 yılı öncesi IŞİD savaşı öncesi sınırlarına geri döneceğini beklediklerini söyledi. Hı hı. Bu ABD için çok beklenmeyen bir açıklamaydı çünkü şimdiye kadar bu tartışmalı bölgelerdeki Kürt yönetimiyle ilgili herhangi bir yorumda bulunmamışlardı. Hı hı. Tabii buna birkaç tane yerden cevap geldi Kürdistan bölgesinde, birkaç komutandan, siyasetçiden. Fakat en üst düzeyden cevap dün geldi. Muhtemelen de bir yeni ABD yönetimine bir mesaj şeklinde de algılamak mümkün. Daha önce yapılmış anlaşmalarla ilgili. Şimdi işin teknik kısmında aslında Kürdistan hükümeti ile ABD arasında Kürtlerin bu tartışmalı bölgelerde IŞİD'den sonra da devam edecek bir iktidarları olacağına dair bir anlaşma yok. Hı hı. Yazın yapılmış bir memorandum var iki hükümet arasında. Bu memoranduma göre de Kürdistan bölgesi Irak hükümetinin dahi olmadan ABD'den IŞİD'e karşı askeri destek almaya devam edeceği taahhüdünü Amerika'dan aldı. Elbette ki bu taahhüt tartışmalı bölgelerle ilgili bir şey. Çünkü zaten IŞİD sadece tartışmalı bölgelerde Irak'ta hakimiyet kurabilmişti. Yani Kürdistan bölgesinin kendi sınırlarında herhangi bir hakimiyeti yoktu. Bu şu demek de mümkün bununla ilgili. Yani 2014 yılından beri Kürdistan bölgesinin tartışmalı bölgelere girişinde işte Şengal'den Kerkük'e, oradan Salahaddin'den Tadiyala vilayetine kadar yaptığı bu yeni Kürt yayında Elbette ki ABD'nin ve ABD koalisyonu askeri desteğini aldı. Bu zımni bir destekle elbette ki. Fakat Musul operasyonunun başlamasından evvel Erbil hükümeti ve Bağdat hükümeti arasında konu üzerinde geniş bir müzakere süreci başladı. Zira Musul operasyonunun beklenenden daha önce başlatılabilmesi, yani Ekim ayında başlatılabilmesi için Irak'ın Bağdat ile veya merkezi Irak ile Musul arasında kalan o geniş bölgenin IŞİD'den ele geçirilmesini beklememesi gerekiyordu. Böyle olduğu için de Kürtlerin kontrol ettiği bölgelerden askeri sevk yapabilmesi gerekiyordu. Bu tek kollu olması mümkün değil, birkaç ayrı koldan bunu yapması gerekiyordu. Ve de Kürdistan bölgesi çok açık bir şekilde Arap hükümetiyle bir anlaşmaya vardıklarını ve bu anlaşmada mevcut sorunların çözülmesi, onun içerisinde Irak-Kürdistan bölgesinin petrol satışlarındaki bağımsız tavrından bağımsızlık referandumuna kadar ortak aradaki sorunların çözülmesi karşılığında Irak ordusuna Şii milisler olmamak kaydıyla Kürtlerin kontrol ettiği bu tartışmalı bölgelerden, yani kağıt üzerinde aslında Irak'a ait olan bu bölgelerden Irak ordusunun geçmesine izin verdiklerini duyurdular. Ve bunun hemen akabinde de 16 Ekim'de Musul operasyonu iki taraflı birden başlamış oldu. Şimdi böyle olduğu, böyle baktığınız zaman aslında Kürtlerin bu tartışmalı bölgelerdeki hakimiyeti iki ayrı sürece bölünebiliyor. Birincisi Musul öncesi süreç, ikincisi Musul sonrası süreç. Bugüne kadar Kürdistan bölgesinin, Irak hükümetinin ve ABD'nin bu Şengal'den Diyala'ya kadar uzanan tartışmalı bölgelerdeki Kürt askeri varlığıyla ilgili söylediği her şey Musul öncesi sürece ait beyanlar. Ve tamamen Musul operasyonunun ve IŞİD'in Irak'tan çıkarılmasının en hızlı ve en kolay şekilde yapılması üzerine kurgulanmış açıklamalar. Bu açıklamalara bakarak Musul sonrasında ne olacağıyla ilgili bir şey söylemek çok mümkün değil. Çünkü Musul sonrasındaki askeri durumla ilgili hem Erbil-Bağdat arasında, hem Erbil-ABD arasında ve hem de Bağdat-ABD arasında tekrar bir müzakere sürecinin başlaması gerekiyor. Bugüne kadar bunlar konuşulmuş değil.
Bir de tabii Donald Trump faktörü belki işleri biraz daha değiştirebilir. Yani Obama yönetimiyle uygulanan politikalarda bir evrilme de olabilir. Olabilir mi ya da bu bağlamda bakarsak. Gerçi Obama şimdi ekibini oluşturuyor. Nasıl bir yönetim, dış politikası olacak Ortadoğu'da ne yapacak kestirmek biraz zor ama çok büyük bir temelinden, kökeninden bir değişiklik olur mu sizce?
Yani dediğiniz gibi Trump'ın yönetime kimleri alacağını falan kestirmek veya şimdiden bilmek mümkün değil ve her zaman olduğu gibi de her yeni ABD başkanının göreve başlamasından önce herkes bir umutla bu başkan zamanında kestin yazığa farklı olacağını düşünür ama siyasetin koşullarını belirleyenler aslında bölgedeki faktörler. Yani Obama'nın izolasyonist siyaseti Trump'tan çok daha farklı değildi. Ve hatta Obama döneminde ABD'nin deniz aşırı operasyon yapması en ihtimal dışı görülen konulardan biriydi. Fakat IŞİD'e karşı yapılan operasyonların başını ABD çekti ve tabii bahsettiğimiz gibi zaten Irak'taki sınırların, iç sınırların değişmesinde de ABD faktörü çok yoğundu. Yani Trump'ın söz verdiği izolasyonist siyaset, Bağdat ve Erbil arasındaki sorunlara Bağdat lehine müdahil olmama ihtimalini gösteriyor. Fakat Erbil lehine müdahil olmama ihtimali de var.
Henüz onu kestiremiyoruz.
Evet, hal böyle olduğu için şu an hiç kimsenin bununla ilgili bir öngörüde bulunması mümkün değil.
Peki
yani özellikle savaş koşullarında olduğu için Irak'taki hükümetler, ben her iki tarafında ilan etmelerine rağmen Hillary Clinton'la devam etmeyi biraz daha güvenli bulduklarını düşünüyorum.
Anladım. Evet, diğeri biraz fazla çok bilinmeyenli denklem gibi bir durum oluşturuyor anladığım
Evet,
kadarıyla benim de.
savaş dönemi için çok bilinmeyenli bir olay.
Evet. Peki Türkiye'nin burada durumunu nasıl görmek lazım? Ben de Bağdat'tan yeni geliyorum ve açıkçası edindiğim izlenim, olabildiğince çok fazla farklı kesimle konuşmaya çalıştım, onların temsilcileriyle, aralarında Sünni Araplar, Şii Araplar, Şii Türkmenler, Sünni Türkmenler, işte hepsi var Irak'ın Birleşik Krallığı'nda, Şebaklar vesaire. Ve şöyle bir şey izlenim edindim, hemen hemen herkesten işittiğim bir şeyi. Bu Sünni Araplarından Nuceyfi yanlılarının dışındaki biraz galiba zayıf kalıyorlar. Hem varlıklarıyla, askeri kapasiteleriyle, hem de siyasi durum olarak pek de hazzedilmiyor gibi bir izlenim edindim. Bir de özellikle Irak'ın kuzeyinde gerek Ezidiler, gerek Şebaklar, gerek Telaferli Şii Türkmenler, onlar daha bir anlaşılır olabilir elbette. Kürdistan bölgesel yönetimden çok rahatsızlar ve adeta topraklarımıza konmaya çalışıyorlar gibi bir, en azından siyasi temsilcileri diyelim, sıradan halkı tabii yerinde gidip görmek lazım sahada, ama onların siyasi temsilcilerinin şöyle bir kaygıları var. Bu topraklara Kürdistan bölgesel yönetimi yutmaya çalışıyor iddiasını dile getiriyorlar. Hatta bir takım belgeler, sıradan ahaliye, IŞİD'den kaçanlara belgeler imzalatılmaya çalışıldığı iddiası diyeceğim. Çünkü herkes aynı söylentiyi aktarıyordu. Çok güçlü bir iddia değil ama farklı, birbirinden bağımsız kişilerden duyunca kaçınılmaz olarak benim de aklıma düştü. Bu koşullarda hakikaten Kürdistan bölgesel yönetiminin varlığını bütün kuzey bölgesinde bu şekilde genişletmesinin olasılığı güçlü mü? Yani burada tabii Amerika'nın tavrı etkili olacaktır, ama sadece Bağdat'la da alakalı değil galiba. Bir de yerel güçlerle ilgili bir şey var. Türkiye bu bağlamda çok da arzulanmayan bir güç gibi gözüküyor. En azından Bağdat'tan gözüken manzara bu. Böyle bir tuhaf bir portre oluşuyor. Yani Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Türkiye, ve ikisi işbirliği yapıyor gibi. Bu denklem doğru mu, yoksa bir yamukluk mu var bunda sizce?
Doğru değil, çünkü Kürdistan bölgesinin tek işbirliği yaptığı taraf Türkiye değil. Şu an Irak hükümetiyle çok güçlü bir işbirliği halinde ve muhtemelen de 2003 yılından beri, yani Bağdat'ta geçici Irak Yönetim Konseyi kurulduğundan beri Erbil ve Bağdat arasında böyle bir işbirliği bugüne kadar yapılmamıştı. Bu kadar büyük bir işbirliği. Yani birçok çevrede bu işbirliğinin aslında çok kısa sürede olduğunu düşünüyor. Ben de bunu düşünenlerden birisiyim, ama şu an için durum böyle. Kuzey Irak'taki, yani tartışmalı bölgelerdeki durumla ilgili siyasi yorumlara baktığınız zaman, bu röportajları, görüşmeleri nerede yaptığınızla ilgili bir durum aslında. Bağdat'ta yapıldığı zaman elbette ki Bağdat tarafının lehine, yani Kürdistan bölgesinin tartışmalı bölgelerden çıkmasını isteyen lehe, isteyen tarzda bir
Yok ama yap görüştüğüm
cevap
insanlar
veriyor.
Musul milletvekili, Musullu Arap milletvekili. Yani Musullu adam, hani şey değil, Bağdat'ta yaşamıyor, Musul'da yaşıyor. Hatta işte ne bileyim,
Yok, kastım şu, Kürdistan hükümeti de gün aşırı Erbil'de yaptığı konferanslarla veya Erbil'de desteklediği konferanslarla falan filan bahsettiğiniz çevrelerden kendine destek geldiğini, Müslüman
söylüyor. Anladım.
milletvekillerinden, İdlib'dekilerden, hatta İdlib'i ruhani liderlerden, Şebek liderlerden falan, bunu gerçekten tam olarak bilmek mümkün değil. Çünkü Irak gibi ülkelerde zaten bir referandum, plebisit gibi çok kapsamlı çalışmaları yapmak da mümkün değil. Bilebileceğimiz tek bir şey var. Kürdistan yönetimi Schengen'den Mendeli'ye kadar olan, yani Diyala'nın güneybatısına kadar olan tartışmalı bölgelerden çekilmek gibi bir niyete sahip değil. Ve zaten böyle bu tür bir alandan çekilmesi kendi ideolojik duruşunun da çok tersine olan bir şey. Herhangi bir hükümetin, yani Kürdistan bölgesindeki herhangi bir hükümetin veya partinin kolay kolay almak istediği bir iş de değil.
Anlaşma bozulmaz mı o zaman? Yani sıkıntı çıkmaz mı önümüzdeki dönemde? Bağdat hani kabul eder
hiçbir
mi?
Hiçbir şekilde Bağdat'la bu konunun konuşulduğuna dair. Yani Bağdat'ın Erbil'e, yani Kürdistan bölgesinin bu Şengal'den Mendeli'ye kadar olan geniş alandan çekilmesi durumu aslında bir de askeri bir durum. Sadece Ninova ilinde Şengal bölgesinden Mahmur bölgesine kadar olan bölgede 70 bin kadar bir peşmerge gücü var. Bu peşmerge gücünün kolaylıkla caydırılabilmesi ve tekrar eski sınırlarına, 2014 öncesi sınırlarına çekilebilmesi çok kolay bir durum değil. Dediğimiz gibi bu konu Musul sonrası, yani IŞİD'in Irak'tan çıkarılmasından sonra tekrar masaya konulacak ve tartışılacak bir konu, muhtemelen de en ciddi sorunu teşkil edecek. Lakin konunun Türkiye ile ilgili olan kısmında şunu söylemek mümkün. Doğru, Türkiye Erbil hükümetinin en stratejik ortaklarından bir tanesi Orta Doğu'da. Fakat tek ortağı değil. Ve özellikle de son süreçte Kürdistan hükümetinin ABD ve Bağdat tarafında daha güçlü bulunuyor olması da Türkiye'nin Kuzey Irak'taki nüfuz alanının daralmasıyla sebep olmuş durumda. Yani Türkiye'nin bu Başıklı bölümündeki, bölgesindeki, Musul'un kuzeyindeki Sünni gönüllü güçlerle beraber Musul'un alınmasında bir rol oynaması, yani Suriye, Kuzey Suriye'ye benzer bir rol oynaması planı varken KRG burada çekimsel davrandı. Yani Kürtaj Mekanı'nda çekimsel davrandı.
O da zayıflattı Türkiye'nin durumunu diyorsunuz.
Elbette ki, yani elbette ki. Burada şu var. Türkiye'nin Irak'la, İran'la, Suriye'yle, Rusya'yla olan sorunları Irak için çok büyük sorunlar. Kimse bu sorunları bir de Irak'a ithal etmek istemiyor. Buna Kürdistan bölgesi de dahil. O yüzden askeri olarak bir Türkiye dahli bu savaşta kimse için seçilebilir bir şey değil. Aynı zamanda sanırım bu Türkiye için de çok seçilebilir bir durum değil. Çünkü Irak'ın bir de bu Şii Haçlı Şabi denen gerçekten ideolojik olarak en az IŞİD kadar motive ve askeri olarak da herhangi bir Suriyeli örgütten çok çok daha güçlü bir milis gücü var. Bu milis gücünün arkasında Irak hükümetini, İranlı var, çok kestirmek mümkün değil ama askeri olarak bir tehdit herhangi bir Türk operasyonu için. Bunlar da başka nedenler. Fakat toparlayacak olursak şunu söylemek mümkün. Kürdistan hükümeti ile Irak hükümeti arasında 2003'ten beri yaşanmamış bir diyalog süreci, yaşanmış bir işbirliği süreci var Musul'la ilgili. Ama elbette ki bu süreç muhtemelen sadece Musul'la alakalı ve Musul'la sınırlı kalacak.
Ondan sonra da o kadar kolay olmayacak diyorsunuz. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Cenk Sanır size değerlendirmeleriniz için. Anlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Bu operasyon daha devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle telafer bağlamında tabii Türkiye devreye girmeye çalışıyor. Ama o da hani Musul'la beraber herhalde siz ele alıyorsunuz. Özel vurgulamadığınız için söylüyorum. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki rolünün kaçınılmaz olarak sınırlı kalmak durumunda olduğu sonucuna varıyorum anlattıklarınızdan. Bölgedeki evet, aktörler itibariyle. Çok çok teşekkürler katkınız
rica
için.
Ederim.
Evet, eksenin sonuna geldik. Co-op'tan Co-op Island Blues'la veda edelim size. Getting cold on this island.
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak.